me take you down.
Yeryüzlerinde.
Strawberry fields. Nothing is real. And nothing to get hung about. Strawberry fields forever.
Kentin çeperi ve çeperdekiler.
Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields.
Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Murat Güvenç.
Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeryüzlerinde programında bugün iki tane konuğumuz var. Fotoğrafçı Murat Bergi ve belgesel fotoğrafçısı ve belgesel film yönetmeni Altan Bal. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhabalar, hoş bulduk.
Murat Bergi ve Altan Bal'la onların çıkarmış olduğu Neo Osmanlı Yeni Türkiye kitabını konuşacağız. Kitap film gibi bana geliyor hissi, duygusu. Belgeselci bir arkadaşımız da burada olduğumuz için ve fotoğrafçı. Kitap hem Türkçe hem İngilizce basıldığı için kitabın adı Neo Osmanlı Yeni Türkiye ve Neo Ottoman New Turkey. Bizim Metropolitika programlarında özellikle Korhan Gümüş'le çok üzerinde durduğumuz bir konuda olduğu için özellikle de çok benim kişisel olarak ilgimi çeken bir kitap oldu bu kitap. Ancak bu kişisel merakımın ötesinde kitabın muazzam bir tarihsel arşiv görevi gördüğünü hissediyorum. Kitabı bu programda uzun uzadıya konuşacağız. Kitabı sizlere tahayyül ettireceğimize inanıyorum. Kitabın nasıl tasarlandığını, kitabın nasıl oluştuğunu, bütün bu yıllar süren süreci bize anlatmak üzere isterseniz başlayalım kitabı konuşmaya. Ben sizinle başlamak istiyorum Murat Bergi. Nasıl bu Neo Osmanlı Yeni Türkiye kitabı oluştu? Sizin bu süreciniz, bu fotoğrafla fotoğrafçılığa başladıktan sonraki buraya gelen süreciniz nasıl gelişti?
Öncelikle şeyi söyleyeyim, bu bir fotoğraf kitabı, yani bir belgesel fotoğraf kitabı. Dolayısıyla burada anlatacağımız şeyleri biraz hakikaten sizin dediğiniz gibi hayalini kurdurmaya çalışacağız, ama gerçekten somut olarak görmek isteyenler için hani kitabı aldıklarında karşılaştıkları fotoğraflara bakıp onlarla bu hayalleriyle örtüşüyor mu bir bakabilirler. Ben açıkçası bir belgesel fotoğrafçı olarak bu projeye başlamadan evvel ritüelleri çekiyordum. Yani ibadet üzerinden bir bakış açım vardı. Ama yani bunu sadece şey olarak düşünmemek lazım. Yani Türkiye'deki ibadet biçimleri olarak değil. İşte Hindistan'a gidip tapınak çekiyordum. Nepal'e gidip veya işte Gürcistan'da kilise çekiyordum. Uzun sürelerde Ramazan ayı boyunca Eyüp'te Ramazan çektim. İşte iftar, efendime söyleyeyim, cami, namaz, orada şey yapan insanlar. Fakat buna belli bir sayıya ulaştığında ben de Altan Bal'a göstermek istedim. Çünkü kendisi hakikaten hani çok önemli bir belgesel fotoğrafçı, aynı zamanda editör. O da bana şunu söyledi, dedi ki yani tamam iyi hoş bu fotoğraflar güzel ama bunların dedi bir meselesi yok. Yani sürekli ibadet eden insanlardan başka bir şey bize söylemiyor diye. Ben biraz bozuldum ama yani yine de çalışmaya devam ettim. Bir gün Ramazan ayında Karaköy'de Yeraltı Camii'nde fotoğraf çekerken orada bir türbe var. O türbede işte dua okuyan insanları türbeyle beraber çekmeye çalışıyordum. Baktığımda birisi sürekli türbeyle selfie çekmeye çalışıyor ve kadraja giriyor. Kadrajdan bir türlü ayıklayamadım. O zaman bende bir oluştu düşünce. Dedim ki ben artık Eyüp'e türbeyle selfie çekmeye giden insanların fotoğrafını çekmeye gideyim dedim. Ve Eyüp'e gittiğimde de bu kitabın içindeki o ilk fotoğrafı çekme imkanım oldu.
Çatışma arıyordunuz aslında, evet. Değil mi? Yani siz de Altan Bey o çatışmayı aramasını teşvik ediyordunuz.
Evet, çünkü belgesel fotoğraf, sinema, roman, işte siz de daha iyi biliyorsunuz, hikaye anlatması için, yani hikayenin etkilemesi için insanların oraya ilgisini toplayacak bir çatışma gerekiyor. Bir aksayan bir şey gerekiyor ya da ilk bakışta "aa bu neymiş ki, niye böyle yapıyor ki" diye insana soru sordurtmak gerekiyor. Evet, o yüzden bir şeyi belgelemek yetmiyor o anlamda. Bir bu fotoğrafların hepsi yan yana gelince ne olacak? Tabii biraz Murat'ı, genelde benim benimle çalışmaya başlayan insanların genelde böyle bir hikayesi oluyor. O zaman biraz kızmıştım, o zaman biraz kırılmıştım. Yani Murat'ın inatçılığı sayesinde olmuş ama dediğiniz çok doğru.
Sonra işte tekrardan bu sefer aramaya başladım Google'da, işte Ramazan, Semazen, alışveriş merkezi vesaire diye. İşte karşıma çıkan yerlere gitmeye başladım. Orada da işte bu Ataşehir'deki kulelerin arasında iftardan önce semah dönen Semazen fotoğrafı çıktı. Sonra işte Mimar Sinan Camii'ne gittim. Oranın işte avlusundan baktığımızda koskocaman yapım. Aslında bir de yeni oluşmakta olan yeni Türkiye anlatısına şahit olma fırsatım oldu. Bu bir şahitlik aslında, yani hani belgeselcilik o anlamda, hani belgeye ne kadar doğrudan temas eder bilmiyorum ama her şeyden önce bir şahitlik hikayesi. Kitabın da zaten açılışında John Berger'in ünlü sözünden bahsediyorum. Onu alıntı olarak yaptım. Yani hani fotoğraflar aslında bize unuttuklarımızı tekrar hatırlatmak için vardır. Yani şu anda içinde yaşıyoruz belki. Hani şu an için unutmak istiyoruz ama yarın bir gün hangi bağlamda, nereden nereye geldiğimizi biraz hatırlatmak, tekrardan ortaya koymak için bu projeyi yaptık hep beraber. Yaparken de bu gözle yaptık.
Kolektif bir emek olduğu gerçekten kitabın her noktasında, her sayfasında hissediliyor. Müthiş bir editoryal de çalışma var kitapta. Bu süreci 10 sene olarak bu arada bana demin anlattınız programdan önce. Ya elimde olan şeyin gerçekten hissiyatı da onu bana veriyor. Bu 10 seneyi bize biraz anlatabilir misiniz? Siz fotoğraf çekmeye başladınız ama editoryal süreçte fotoğraf çekimlerinin yarısı kadar bir seneler almış diye duydum.
Şimdi tabii bu yani hani iş Ramazan boyutundan tekrardan yavaş yavaş işte insanların ibadetinin içeriden insanın içine, içi yerine dışarıya dönük olmasının çelişkisine döndükten sonra bunun aslında sadece bununla sınırlı kalmadığını da fark ettim. Ve onun üzerine gittiğimizde de aslında bunu yaratan koşulları da biraz anlamaya başlıyoruz işte. Yani neden hani dışarı gösteriyoruz? Çünkü hayat bize her şeyi dışarı göstermek üzerinden kurgulanıyor. Bunun bir ekonomik altyapısı var. Efendime söyleyeyim, bunun daha başka tezahürleri de var ve bunlar aslında bir iktidar döneminde çerçeveleniyor derken işte yavaş yavaş, ama bunların oluşmasının her birisi karşılıklı istişareyle, efendime söyleyeyim bunu, işin bu boyutu olabilir mi veya başka türlü düşünebilir miyiz den hareketle giden bir şey. O anlamda editoryal süreci yıllara yayabiliriz. Çünkü fotoğrafta en önemli şey bence bir fotoğrafçının çektiklerine dışarıdan birisinin bakması. Çünkü hepimiz aslında başkalarına göstermek için fotoğraf çekiyoruz. O anlamda editörün gerçekten hani bakış açısı ve yönlendirmesi çok önemli. Ki o daha soğuk bir yerden, daha dışarıdan bakıp insanı bir hikayenin bütünlüğü olup olmamasını test edebiliyor bence.
Evet, editoryal kısma gelince editörümüz sevgili Altan Bal. Evet, bütün bu fotoğraf serüveninin aslında hikayeleştiği noktada bu maceraya katılmış olan ve bu kitabın çıkmasında çok büyük emeği olan, evet, siz bu hikayeyi bir de sizden anlatmanızı rica edeceğim.
Öncelikle demin kolektif üretimden bahsettiniz ya, dediğiniz gibi Murat çekti, ben yorumlama şansım oldu, Ekin tasarladı, matbaaya gitti.
Hakkani Nagihan da kavramsal,
evet,
çerçevesinde çok
katkılarda bulundu. Yani yazarları var işte. Bu önemli bir şey. Fakat biz bu yaptıklarımızı günün sonunda insanlara duyurmak için imkanlara çok sahip değiliz yani. Ben yıllardır bu üretimleri yapıyorum bir şekilde. Genellikle de en yaptığımız üretimleri en geniş, en detaylı anlatabilme şansını hep Açık Radyo veriyor bize. O yüzden öncelikle size, sizin şahsınıza, bütün Açık Radyo emekçilerine teşekkür ederim. Yani ben ne yaptıysam onu burada anlatma şansı yakaladım yıllar içinde, 20 yıldır. Kendim fotoğrafçılık maceram. O yüzden çok önemli. O kolektifin parçasısınız yani. Çok net.
Çok çok memnun
yani,
olduk.
Hem şahsınızda hem Açık Radyo emekçileri bu kitabın parçası yani. Ne kadar teşekkür etsek az. Şimdi editörler kısma gelince bir projeyi şimdi... Ben fotoğraf dersleri falan veriyorum. Orada sürekli şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Fotoğraf hızlı üretilen bir görsel iletişim aracı ve bunun emsali yok. Yani saniyenin binde birinde görüntü oluşturabiliyorsunuz. Başka işiniz varken çekip önemli bir fotoğraf karesine yaklaşabiliyorsunuz. Etrafında dolaşabiliyorsunuz. Teknik bir örnek vereceğim. 500 enstantane, enstantane kullanıyoruz biliyorsunuz. 500 enstantane saniyenin 500'de biri demek. Diyelim ki bir kitabınız var. 500 fotoğraftan oluşuyor ve hepsini 500 enstantanede çektiniz. Bu hesaba girerseniz kitabı bir saniyede yaptınız. Ama bu çok sürreal bir durum. Buna kimseye ikna edemezsiniz. Dolayısıyla fotoğraf üretmedeki bu hız yalnızca zanaatı yaparkenki teknik beceri. Buna çok kanmamak lazım. O fotoğraflar 500 enstantanede çekilebilir ama çok amiyane bir tavır var ya. 10 yıl artı 500 saniyenin 500'de biri Picasso'ya atıfta bulunarak anlatılır ya, o yüzden öyle geniş baktım yani bu olayın. Öncelikle kavram Murat'ın fotoğrafik yolculuğu, çünkü belgesel fotoğraf çekmek de başka bir disiplin yani, her fotoğraf meraklısının da çok yapabildiği bir şey değil, yapmak isteği seçtiği bir öyle bir macera var. Ama bu projeyi bana ilk gösterdikten sonra, işte demin anlattı, o zamanlar daha şeydim, daha ukulaymışım, Ramazan çadırları çekmekle nereye kadar falan demişim herhalde tam hatırlamıyorum ama ondan sonra onun kafasının değişmesi, yazarlarla tanışması, işte okuması, insanlara sorması, yalnızca ben de değil birçok fotoğrafçıya fikir de sormuştur belki. Bunların hepsini eklenince yani o süreçler bittiği zaman benim önüme gelen, ara ara da görüşüyorduk ama kitapla benim editörlüğüm daha çok ön plana çıktı. Benim önüme gelen bir yıllara yayılmış ve yüzlerce fotoğraftan oluşan bir çalışma var. Şimdi burada Türkiye'de pek editörle çalışmak çok rastladığımız bir şey olmadı bu kitap hazırlarken falan. Çünkü bir insan zamanını, parasını, fikrini bir şeye adamış, çekiyor, sonra bunu birisine gösteriyor. Ve o birisinin seçtiği fotoğraflarda birbirlerini ikna etme süreci başlıyor. O yüzden bu ben birisine göstereyim o da karar versin değil... Aynı konuya aynı taraftan bakabilme ve ortaya çıkan fotoğrafları da hem biçimsel hem içeriksel olarak yorumlayabilme anlaşması. Yani çok da aslında sonucu kitap olduğu için güzel olur ama süreçler o kadar da yani keyifli geçmez. Saygıdan olarak birbirine o sözler, ya bunu niye seçmedi ki ya da bunu niye çekmiş ki denir ama içinden denir ortak bir nokta bulunmak için. Ama dünyaları birçok örneğinde görüyoruz ki dışarıdan bir göz... Çünkü bunlar dışarıdan bir göz için yapılıyor yani. Fotoğrafçı kendi için üretmiyor. Bir başkasını etkilemek için üretiyor. Dolayısıyla elinin altındaki ilk etkilemesi gereken kişi de editör. Diğer tarafta editör kendini geri çekip, yani bir fotoğraf algısı olabilir ama fotoğrafçının da ne yaptığını anlamaya çalışıp, uğraşıp bir bütünlük oluşturmak gerekiyor. Bizim yine ilerleyen dakikalarda o konuya gireriz. Her fotoğraf bir belgedir. Yani bu amaçla çekilmiş her fotoğraf bir belgedir. Ama her çalışma belgesel değildir. Onun ayrımında sanki bir editöryel dokunuş gerekiyor. Burada bir hikaye var mı yok mu? Senin oraya atfettiğin simgeler bana geçiyor mu? Geçmiyor mu? Sinemadan örnek vereyim. Sinemada büyük şansınız var. Replikler var. müzik var. İşte uzun uzun iki saat, hani seyirci yarım saat sabreder. Der ki burada ne anlatmak istiyor, biraz daha zorlayayım, biraz daha zorlayayım. Bizde bir fotoğrafa bakma süresi, işte ben fotoğrafçılığa başladığımızda 6 saniye diyorlardı. Şimdi 4 saniyelerden bahsediyorlar. 10 fotoğrafta yani 40 saniyede burada bir hikayeye vara ikna ettin, ettin. Etmedin. İşte ya o da öyle bir fotoğraflar çekmiş oluyor. İşte bunların hepsini birleştirip şöyle bir şey diyebilirim. O yüzden kapağından, tasarımından, editöryalinden, yazılarından hepsi o ilk bağlamı oluşturuyor. O hikayeyi oluşturuyor, o anlatıyı oluşturuyor. Bu editörlük de bunların içinde bir görev diyebiliriz.
Yani belki şunu da söylemek lazım. Yani şimdi büyük fotoğraf kitabından bahsediyoruz. Bu kitap neticede 54 tane fotoğraftan oluşuyor. İçinde 2 tane makale var. Ve galiba işte 130 sayfa bir şeyi var. Toplamda sayfa sayısı var. Netice itibariyle bütün bunu baştan sona bakan bir kişiyi kitabın içinde tutmak için bütün gayreti gösterdik. O yüzden şimdi kapağını anlatmak gerekirse, burada radyoda bir fotoğraf nasıl anlatılır bilmiyorum ama böyle yeşil çuha renginde bir karton kapağın içinde bir pencere var ve o pencereden biz iki minarenin arasında yapılmakta olan Çamlıca Kulesi'ni görüyoruz. Üsküdar'da çektiğim bir fotoğraf. Üsküdar sahilinden teleobjektifle. Ve bu işte gerçekten de hani Üsküdar'dan görünen Çamlıca Kulesi'nin en primitif hali. Sadece kulenin en üstteki tabakasının olup altın tamamıyla beton bir direkten oluştuğu, fakat şeylerle, minarelerle aynı boyuttaki bir eklektik görüntüsü. Bu görüntünün seçilmesinin sebebi kitabın ismiyle de çok alakalı. Neo Osmanlı Yeni Türkiye. Aslında bu 1970'lerden itibaren, 60'lardan itibaren Necip Fazıl Kısaköre'nin minarelerle yükselen fabrika bacaları metaforuna bir benzetme, bir gönder, bir atıfta bulunuyor. Yani bu atıfı ben fotoğrafla yaparken aslında iktidar da bunu düşünerek bence yapıyor. Çünkü hani teknolojiyi gösteren veya işte kendi teknolojik olarak nereyi gösteren, nereye geldiğini gösteren bir simgeyi iki tane Osmanlı döneminde yapılmış çok stilize, çok estetik minarenin arasında gözümüze aslında sokuyor. En azından benim dikkatimi çekecek kadar bir hali var. Dolayısıyla bu aslında gerçekten hem eskiye dönük, yani o Osmanlı mirasının içinden yükseltilmeye çalışan ve yaratılmaya çalışan yeni Türkiye hikayesinin bir özetini en azından düşündürdüğü için bu kapağı, bu fotoğraf kitabının kapağı olarak seçildi. Bu kitaptaki fotoğraflar aslında bakarsanız en büyük gücünü bence şeyden alıyor. Yani burada gene altına atıfla söylüyorum. Hani gösterdiği şeylerle anlattığı şeyler arasındaki mesafeden. Yani baktığınızda iki minare, bir kule görüyorsunuz ama anlattığı şey aslında çok daha fazla siyaset-i İslam'ın referanslarına gidiyor. Veya diğer taraftan baktığımızda kitabın içinde yine Taksim Meydanı'nda yapılmakta olan caminin Cumhuriyet Anıtı üzerinde yükselmesine, üzerine bastığı bir fotoğraf var. O da yani yine kamusal alanda sembollerin çatışmasını gösteren bir fotoğraf. Genel itibariyle bu kitabın hani görsel olarak amaçladığı şey tamamıyla kamusal alanda nasıl bir iktidar mücadelesi, eskiyi ve yeniyi çağrıştıran sembollerin birbiriyle olan ilişkisi ve insanların o andaki ruh hallerini anlatmaya çalışan bir, görselleştirmeye, belgelemeye çalışan bir kitap.
Kitabın duruşu çok o anlamda aslında çok özgün, özenli bir duruş. Şöyle diye düşünüyorum, yani bunu nereden hani bütün hani kitabı dokunduğunuzda hissettiğiniz bir şey ama gittikçe de derinleşiyor bendeki bir duygu. Kitabın ismi de çok önemli bu noktada. İşte Yeni Osmanlıcalık, Neo Osmanlıcılık ve Yeni Türkiye. Şimdi burada enteresan bir şey var. Yeni Türkiye, bu bahsettiğiniz iktidarın, siyasal İslam'ın aslında son 15 yıldır kullandığı, kendisinin söylediği bir söylem. Ama bu söylemin sembollerini oluştururken yarattığı o dünyaya ise biz, oraya bakanlar, eleştirel ya da sosyolojik olarak bakanlar buna Yeni Türkiye dediğimiz kadar, belki de daha fazla, Yeni Osmanlıcı, Neo Osmanlı diyoruz. Yani bir yerde bir kendini ortaya koyan bir söylem var Yeni Türkiye. Diğerinde de ona bir bakış olan, ona bir mesafeden bakan, onu anlamaya çalışan bir şey var. Ve kitabın adının böyle olması da aslında bu ikisini birlikte vermesi çok kıymetli geliyor. Çünkü içeriden olanı da, yani içeriden nasıl, ne demeye çalışıyorları ciddi bir şekilde takip edip bunu ortaya koyan ama bir yandan da o eleştirel mesafesini sürekli koruyan bir çizgisi var. Bunu dediğiniz gibi kitabın kapağındaki fotoğraf kadar kitabın rengi de bana anlatıyor. Yani ismi kadar rengi de hissettiriyor. Çünkü siyasal İslam dediğimiz zaman yeşil tonu geliyor hemen aklımıza. Ama kitabın kapağındaki yeşil bu tonla birebir örtüşmüyor. Bir tık farklı bir ton. Bu da, yani bu tonun seçimi bile bence günlerce, aylarca düşünülerek, konuşularak, tartışılarak bir kolektif bir şekilde ortaya konmuş bir şey. Yani onu da hissettim. Yani bu ben, siyasal İslam'ın kullandığı ton değil ama renk. Mesela evet. Hani yeni Osmanlıcılık değil, neo Osmanlıcılık ve yeni Türkiye. Yani bunların hepsi o 10 seneyi bana hissettiriyor. Yani bu konuyla ilgili ne kadar derinliğe girilmiş olduğunu, bütün kaynakların Türkçe, yabancı dilde bütün kaynakların okunmuş, anlaşılmış, hissedilmiş, benimsenmiş ve bundan artık özgün bir yeniden çalışma çıkmış olduğunu gösteriyor. Yani kendi başına muazzam bir iş bu. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok ama tam da bu süreci birazcık daha hani o derinliğine bize anlatır mısınız?
Yani burada tabii, yani şimdi hep şey deniyor, bir resim bin kelimeden üstündür, yeğdir diye bir laf var. Bunu tekrarlıyorum ama hakikaten o bir resmin, bir fotoğrafın o bin kelimenin ötesine geçmesi için önceden o bin kelimenin edilmiş olması gerekiyor. Bence bu şart. Çünkü biz onu kavramsal çerçeveyi önce düşünmeden, kafamıza oturtmadan bunun görsel olarak süzülüp başka insanlara bir şey ifade etmesi pek mümkün değil. Dolayısıyla özellikle bu süreçte benim okuduğum kitapta makalesi olan Nagihan Tokdağ'ın da ifade ettiği Yeni Osmanlıcılık kitabı duygu siyaseti anlamında çok önemli. Yine Bülent Batuman'ın Milletin Mimarisi kitabı, ondan sonra yine AKP döneminde değişen beğenilerle alakalı Aksu Hoca'nın yaptığı Caiz ve Dinen Makbul kitabı, yani çok önemli. Benim bakış açımı bu anlamda çok değiştirdi. Ben biraz da oradan aldığım kavramsal çerçevenin görsel anlamda nereye düşeceğini estetize etmeye çalıştım diyeyim. Kitabın ismine de geldiğimizde, hani bu Neo Ot, Yeni Türkiye, tamam biliyoruz hani söylemin ismi ama bu neden Neo Osmanlı dediğimizde de orada bir rahatsız edici bir neo kelimesi var, yani yabancı aslında. Çünkü bunun sebebi de bu fotoğraf kitabında yer alan unsurların birçoğunun icat edilmiş olması. Yani ne kadar organik olduğu, ne kadar kendiliğinden ve geçmişe dayandığı tartışılabilir bence. Çünkü bahsettiğimiz, yani sadece bugünkü Yeni Türkiye söyleminde değil, birçok söylemde de tarih aslında bugünün ihtiyaçlarına göre tekrardan alınıp icat edilip başka bir forma, bugünün ihtiyaçlarına dönük bir şekilde formatlanan bir olgu. O yüzden biz bugün veya bu kitabın çekildiği sürede Osmanlı dizileri gördük. O yüzden Abdülhamit dizisinde Abdülhamit işte İngiliz sefirine tokat atabiliyordu. Sonuçta bu bir şey gibi, bir dekor, tarihin seçili kısımları bir dekor, içine de bugünden bugündeki insana ne söylemek istediğinizi koyduğunuz bir çerçeve. Bunun yarattığı etkiyi de ben fotoğraflarda göstermeye çalıştım. Genelde şöyle sorular oluyor. İşte bu fotoğrafları çekerken dışarıdan herhangi bir tepkiyle karşılaştın mı? İşte insanlar sana şey yaptı mı? Efendime söyleyeyim, tepki gösterdi mi vesaire? Hayır, göstermedi, çünkü insanlar öyleydi ve zaten o durumlarından memnun, o haleti ruhiyeden sıkıntı yaşamadıkları için aslında gayet de hiçbir tepki göstermeden fotoğraflarını çekebildim. Bunun başka taraftan yarattığı bizde bir eleştiri olabilir ama sonuç itibariyle hikayeleştirdiğimiz şeyler de gerçekliğe dayanıyor. Ve bu gerçeklik var. Buna bizim mesafemiz dışarıdan olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Hatta şunu da iddia edebilirim, yani bu kitabı hani editoryal ve tasarım olarak ne kadar önemli olduğunu şöyle söyleyeyim. Aynı fotoğrafları başka bir bağlam içerisinde, başka bir tasarım ve editoryal durum içerisinde yapıp pekala da bir AKP propaganda aracına da dönüştürebilirdik. O anlamda tek tek fotoğraflara değil, yapıtın tamamına, bütününe bakmak gerekir diye düşünüyorum.
Evet.
Çok güzel özetledi.
Gerçekten çok güzel özetlediniz. Ben bir sürü soru uyandı kafamda. Bunu soruları tutmak zorundayım. Yok, kısa bir müzik arası verdikten sonra derinliğine hem kitabın hani içindeki fotoğrafları konuşmak istiyorum, hem de süreci birazcık daha derinliğine anlamak istiyorum. Şimdi bu müzik aramızda Erol Evgin'den dinliyoruz. Fotoğrafçılarla birlikte olduğumuz için de bir de Bana Sor parçasını dinliyoruz. Evet, Erol Evgin'den dinledik. Bir de Bana Sor Neler Çektiğimi parçasını Murat Bergi ve Altan Balla birlikte, iki fotoğraf sanatçısıyla birlikte bu programı yapıyoruz. Murat Bergi'nin Yeni Osmanlı, Neo Osmanlı, Yeni Türkiye, Neo Ottoman, New Turkey kitabı üzerine konuşuyoruz. Editörü Altan Balda bizlerle. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Bu 2009'dan itibaren bu sembolleri görmeye başlıyoruz ve hani ilk çıkış noktası da sanırım bu Panorama Fetih Müzesi.
Evet.
Bunun bir şey de var, yani bir evrimi diyelim. Hani 2009'la başlıyor. Müze çok önemli bir şey bence İstanbul'da. Bir sürü çocuk, okulda okuyan çocuk oraya götürülüyor, bu müze gezdiriliyor. Yani milyonlar bu müzeyi izletmek üzere oraya getiriliyor. Ondan sonraki süreçte değişik evreler, değişik dönemler var. Siz bu süreç 2014'ten itibaren belgelemeye başladınız. Bu süreç nasıl sizin belgelediğiniz dönemde değişti, dönüştü ya da aynı kaldı, azaldı, yükseldi? Nasıl bir evreler yaşadı? Nasıl evreler yaşadı?
Bence bunu bahsettiğiniz Fetih Müzesi'nin ana konusu olarak fetih kavramı üzerinden şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz. Çünkü netice itibariyle özellikle İstanbul ama genelde Türkiye aslında bir fetih öznesi, iç fetih öznesi. Yani kamusal alanda bu kadar yapılan doğrudan müdahale aslında iktidarın eski Türkiye'ye karşı yeni Türkiye'ye alan açmak adına yaptığı bir fetih mücadelesi olarak da nitelendirilebilir. Bunun en somut örneğini biz aslında Ayasofya'nın tekrardan açılmasında görüyoruz. Yani 2009'da Fetih Müzesi'nin açılması, yani 1453'ten beri aslında baktığımızda hani bu geçen 600 küsur yılda bir hesaplaşmanın kapatılmadığını gösteriyor. Ve tekrardan bu fetihin tamamlanması ve bu iştahın aslına bakılırsa bu motivasyonun gösterilmesini de bir anda ifade ediyor. Çünkü netice itibariyle beğenirsiniz beğenmezsiniz bir cumhuriyet vardı ve bunun tekrardan o şekilde ya da bu şekilde belli bir formatta dönüştürülmesine dönük de bir çaba var. Ve bu çabanın büyük bir kısmını da tekrardan bir fetih mücadelesi olarak düşünebileceğimizi düşünüyorum. Tekrardan dile getirmek gerekirse de bu kitapta önemli yer tutan fotoğraflardan birkaçı da Ayasofya'nın tekrardan müzeden ibadethaneye dönüştürülmesiyle alakalı. O gün çektiğim fotoğraflar, o heyecanı yansıtıyorum. Mesela Ayasofya'nın önünde büyük Türk bayraklarıyla poz veren insanlar. Veya işte Zonguldak'tan gelen, ülke ocaklarından gelen milliyetçiler tişörtlerinde 1453 Ayasofya tekrar şeyine kavuşuyor diye. Ruhuna kavuşuyor tişörtleri giyen insanlar. Oradaki ruh hali vesaire bu dönüşümün bence önemli bir parçası. Yani diğer yandan da işte bunların dizilerle, filmlerle desteklenmesi.
Ya da başka şeye de geçmesi, yani
bir faza da geçmesi.
Bir faza da geçmesi, evet, diye görüyorum, evet, ben.
Yani bu aslında biraz gene kendiliğinden olan, zamanın ihtiyaçlarına göre o duyguyu oluşturan ve o duyguyu besleyen bir durum. Yani yine tekrardan bunun üzerine gelen bir 15 Temmuz anlatısı da bu kitapta önemli bir yer tutuyor ki o da aslında bakarsanız imal edilen bir destan olarak, yani hani icat edilen tarihin yanında bu tarihi destekleyecek, bugüne bir şey söyleyecek yepyeni bir destanın da imalini sağlıyor ki o da aslında bakarsanız yaratılan bu Türkiye, yeni Türkiye anlatısının merkezinde duruyor. Yine kitabın önemli bir kısmı 15 Temmuz'daki gösteriler. 15 Temmuz anmalarındaki gösteriler, orada çok yakın tarihimizde yaşadığımız bir olayın tekrardan nasıl oluşturulduğu, nasıl anlatıldığı, kitlelerin buna nasıl tepki verdiği ile alakalı. Bunların hepsini bir bütün olarak ele aldığımızda da aslında bakarsanız o 2019'dan belki işte bugüne kadar 2009'dan bugüne kadar olan hikayenin çeşitli parçalarını görmüş oluruz. Bunun içinde artan dozda milliyetçilik de var. Eski Orta Asya'daki köklere dönüşü ifade eden Etnofest festivalindeki işte yerel kıyafetle olduğu düşünülen kıyafetleri giyen, ok atan insanlar da var.
Etnofest ne zaman olmuştu?
Etnofest 2016-2017'de oldu. Şeyden sonra, darbeden sonraki sene oldu. Hı hı. Aslında biraz bu yeni milliyetçilikle yapılan koalisyonun belki bir tezahürü olarak yeniden imal edildi.
Yerli ve millinin de öne çıktı. Evet. Slogan olarak ortaya çıktığı noktalar.
Eş zamanlı olarak Etnofest'in de, Etnofest'le beraber Teknofest'in de şey yaptığı, bir araya geldi. Yani hem o teknolojik, ondan sonra kalkınmacı ve imalatçı mantık ile bu öze dönüşün hem Müslüman hem Türklük bilincine tekrardan temasın beraber götürüldüğü bir süreç oldu. Kitapta bu bunların vurgusu aslında bakarsanız bir kronolojik sırayla değil, en çok bu etkiyi nasıl yaratırız göstermek üzerinden yapıldı. Yani bu elimize aldığınız bu kitap açıkçası bir ansiklopedi veya işte görüntülerin tek tek kategorize edildiği bir çalışma değil. Burada bir yeni Türkiye ruhu anlatılmaya çalışılıyor ve bunun çok kabaca dediğim gibi 15 Temmuz'a, bayrağa, eş zamanlı giden milliyetçiliğe ve muhafazakarlığa, diğer yandan da günlük yaşamda insanların ibadetle olan ilişkilerine ilişkin aşamaları var.
Tam da bu noktada işte editoryal iş çok öne çıkıyor. Çünkü hani gerçekten ben de ona baktım. Şimdi kronolojik mi? Değil. Çok ciddi başka türlü bir şey var burada. Yani başka türlü bir hikaye ve demin sizin programın ilk bölümünde de bahsettiğiniz gibi bir izleyiciyi, okuyucuyu içeriye alıp orada bu hikaye üzerine düşündürme çabası var, değil mi?
Evet. Çok aslında önemli durumlardan, başlıklardan bahsediyorsunuz. Şimdi daha önce bunun bir sergisi olmuştu. İfsak'ta, onu da demin anlattım, o kolektif film parçası olarak İfsak'a da anmak lazım. Evet. Kitabın ilk söyleşisi de orada olmuştu. Şimdi sergide girdiğiniz zaman bir sergi kapısından salona girişten itibaren size bir yön söylenmese de alışkanlıklarımız şeyiyle birkaç tane fotoğrafa öyle bakarız. Ama bir süre sonra fiziksel durum da var. İstediğimiz fotoğraflara bakarız. Daha çok arkasında kalırız. Fakat iş kitap olunca biraz değişiyor. Yani okuma alışkanlıklarımız sayesinde kimse kitaba ortadan başlamaz. Bir başından başlar falan. Şimdi bunların hepsine baktığımız zaman anlıyoruz ki mevzu, basit örneklerinde bile, bunlar verdiğim basit örneklerdi, sırf fotoğraf çekmekle olmuyor. Çünkü bir de bunlara şunu da ekleyeceğim. Fotoğraf çektiğinizde gösterdiğiniz ortam artık fotoğrafın icat edildiği yıllardaki gibi ilk insanlar o anı ilk defa görmüyor. Yani Mısır'daki piramitlerin fotoğrafları çekildiği zaman Fransa'da, Amerika'da sansasyonel orada kimse hikaye yaratmıyordu. Bizim şu an Mars'tan gelen fotoğraflara baktığımız gibi, yani oradaki her şey ilginçti. Her şey hikaye anlatıyordu. Bütün insanlık uygarlığının son durumunu anlatıyor. Mars'tan gelen sıradan, pikselden anlaşılmayan fotoğraf bile. Ama bunu günlük hayata çevirdiğiniz zaman Murat'ın kadrajlarındaki fotoğrafların %40'ı, %50 sabah kalkıp işinize gücünüze giderken karşılaştığınız sahnelerden ya da hafta sonu AVM'ye gidiyorsunuz. Yani insanların zaten aşina olduğu bir görüntüyü gösterip fotoğraftan, tek tek fotoğraflardan bahsediyorum. Orada bir hikaye anlatmaya çalışmak, bir sosyolojik, politik gerçeği akıllara, göz önüne getirmeye çalışmak ve bunun ilgiyi sürekli tutarak yapmaya çalışmak hakikaten de bir tasarım ve editoryal bir mesele. Fotoğrafçı çektiği zamanki yüklediği anlamların hepsi seyirciye de geçme ihtimali çok zayıf. Ve fotoğraf kendisiyle yarıştırılan demeyeyim de kendisine benzetilen gerçeği kaydetme gücü bakımından, yani fiziksel gerçeğin benzerini kaydetme gücü bakımından söylüyorum. Sinema, belgesel sinemaya göre daha zayıf imkanlara sahip. Demin de söylediğim gibi diyalog yok, süre uzun değil o kadar. Bunların hepsine eklenince elimizde birkaç tane şey kalıyor. Bir tanesi, birkaç tane değişken kalıyor. Bir tanesi sıralama. Evet, bu sıralama tarihe göre de yapabilirsiniz. Renklere göre de yapabilirsiniz. İçeriğe göre de yapabilirsiniz. Ama şunu da unutmayalım. Zannedildiği gibi anları yaşamıyoruz. Süreçlerin parçasıyız. O ana bir anlam da öncesi ve sonraki süreçlerinden yola çıkararak veriyor. Yani bir fotoğrafın değeri bir önceki fotoğrafla bir sonraki fotoğraf arasında güçleniyor veya zayıflıyor. Böyle baktığımız zaman, yani bir de şunu da eklemek istiyorum. Fotoğrafın yine güçlü yanlarından bir tanesi, önünden geçtiğimiz, sıradan zannettiğimiz, rutin gördüğümüz durumları sabitleyip uzun uzun bakmanıza sebep oluyor. Bundan başka bir şey yok. Yani sinemada kamera hareket ediyor ve sana ayırdığı bir süre var. Onu yönetmen belirliyor falan filan. Ama bizde seyirci belirliyor. Yani ben şimdi bu stüdyoyu çektim, sizi çektim mesela. Ama seyircinin gözü sizin doğru veya yanlış yönlendirmenizde mikrofonda takılı kalabilir. Size hiç gelmeyebilir. Anlatabildim mi basit bir örnekle? Şimdi bunların hepsine...
Oyunculuk yok çünkü.
Evet, oyunculuk yok. Bir de genellikle belgeselciler, Murat da ben de geniş açıları severiz. Daha çok simge ekleyebilelim diye. Öyle olunca seyirciye böyle sınırsız, ben ona bakarım, ben buna bakarım. Aa, bu renk sarı hoşuma gitti gibi kağıt üzerinde seçenek bırakıyor. Fakat zaman da çok kısıtlı herkes gibi. Yani derdimizi hızlı anlatmamız lazım. Öyle olunca Murat'ın deminden beri özetlemeye çalıştığı, çok güzel özetlediği bu sosyolojik, politik durumların simgeleri hangi sırayla akılda kalır gelirse kalıcı bir şeye dönüşür. Hikaye, öykü, işte bu hikaye derken edebi olarak düşünmüyoruz. Derdini diyeyim, kelimesi, cümlesi diyeyim. Bu nasıl seyirciye geçer? Bunun için çabalamak gerekiyor. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Hatırlıyor musun o sayıları? Kaç fotoğraftan yüzeyin?
Yani 90. İşte 110'dan herhalde 54'e indirdik.
Şimdi 110'dan 54'e indirmek, yani oran olarak az fazla gözükmese de zor iş. 300'den 50'ye indirmek kolay iş. Yani anlatabildim, zaten 300 tane güçlü fotoğrafın yoktur. Kimsenin yoktur bir projede yani. Ama 100'den 54'e indirmek ve konunun içeriklerinin bu kadar güçlü olduğu bir şeyde fotoğrafı aşıyor. Yani futbol için söylenen bir söz var, fotoğraf için de geçerli. Fotoğraf yani yalnızca fotoğraf değildir. Anlatabiliyor muyum? Ya da fotoğraf yalnızca fotoğrafçıların elinde bırakılacak kadar önemsiz bir şey değildir yani. Buraya işte okuduklarınız, dinledikleriniz, tartıştıklarınız, yaşadıklarınız hepsi birbirine ekleniyor. Ve biraz da biçim, sonuçta görsel bir sanatla uğraşıyoruz. Bunlara yan yana gelip bir öykü oluşturuyorsunuz. Sinemadaki kurgu gibi yani. Tabii bu yalnızca editoryal bir mesele değil, tasarım meselesine yani. De. Onun da burada, Ekin'in ismini almak lazım.
Evet, çünkü orada da şunu ilave etmek isterim. Hani Ekin bugün bizimle beraber değil ama onun da çok büyük katkısı var. Çünkü kitabı koyduğumuz fotoğrafların ilave bir şansı boyutlarını kitap içerisinde ayarlayabilmemiz. Yani bu daha çok vurgu yapmak istediğimiz kitapları, fotoğrafları daha büyük gösterirken bir kısmını daha küçük gösterme imkanımız var. Ama bunun getirdiği bir zorluk da var ki bunlar işte folyolara basılıyor. Efendim mesela yazının gelmesi gereken yer fotoğrafı üzerine geliyor mu gelmiyor mu? Veya işte bir fotoğraf renk açısından belki konu açısından çok şey olabilir. Birbirini tamamlayabilir ama renkleri çok aynı olduğu için birbirine gücünü düşürebilir gibi birçok etmen var. Aynı hani ilaç yapmak gibi. İki tane etken maddeyi kullandığınızda birbirini baskılayabilir veya etkisini arttırabilir. Onlar da insanlarda alerji yaratır. Yani hakikaten kitap bambaşka bir maceraymış. Biz de bunu deneyimledik.
Şimdi bu kitapta çok önemli yazılar var. Bir tanesi Nagihan Tokdoğan'ın Duygu Siyaseti AKP'nin Yeni Osmanlıcılığı kitabının yazarının sizin kitabınızın fotoğraf kitabının içinde yazmış olduğu AKP döneminde kemiğe bürünen hayalet yazısı var. Bir de sizin yazınız var. Şimdi bu yazılar da kitabın hemen başlangıcında yani genelde hani sergi kataloglarında ya da resim kitaplarında gördüğümüz şekilde kitabın başında yer almıyor. Bu da önemli. Yani çünkü çok ciddi bir politik mesele, sosyopolitik bir mesele bu. Yani belki de aslında son 20 yılımızın, son 15 yılımızın en önemli meselesi. Ama fotoğrafla başlatıyorsunuz, yazıyla da başlatmıyorsunuz. Bu çok dikkat çekici aslında. Belki burayla da ilgili bir şey bahsedebilirsiniz.
Bu bizim aslına bakarsanız en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi oldu. Herhalde bir 5 aydan fazla bunu konuştuk. Yani yazıyla başlatıp insanları baştan yönlendirip fotoğraflarda aslında yazının kanıtını belgesini mi koyalım yoksa yazıları sona koyup insanlara bak aslında biz bunu anlattık mı diyelim sonucuna varmak istemedik. Dolayısıyla önce merakla baktırıp sonra aslında fotoğrafçı burada bunu da anlatıyor olabilir dedirtip sonra tekrardan izleyicileri kendi hisleriyle bırakmak istedik. Ki her belgesel projede bir altyazı olur. Onları da kitabın sonuna koyduk ki yine altyazılarla yönlendirilmemek için. Ama belge niteliği olduğu için de en sonunda bir katalog halinde bütün fotoğrafların nerede çekildiği ve orada aslında neyin anlatıldığı da yazıyor. Yani izleyenleri aslında belli bir esnekliği sağlayıp onları kendi duygularıyla hissettikleriyle baş başa bırakmak gibi bir amacımız vardı. Bunda da galiba başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
Bu senin fikrin miydi, Ekin'in fikri miydi yazının nerede olacağı?
Evet, en çok onun yaptı.
Ben o konuda şey kaldım. Eski kafalı kaldım. Bana bıraksalar başa koyardım. Ama katılıyorum. Yani kitap elime ulaşınca çok doğru bir seçim yapılmış yani.
Şimdi tabii o kadar çok kafamda soru var ki bunlardan bir tanesi tabii yerel seçimler yaklaşıyor. Ve bir şeyden de bahsettik. Hani bu yeni Osmanlıcı söylemin farklı evrelerinden bahsettik. Son dönemdeki gözlemleriniz ne bu söylemle ilgili, bu sembollerle ilgili, söylemin sembolleriyle ilgili bir bu ama bu yerel seçimlere özgü de ne var? Yani iki soru soruyorum aslında. Yani 2022-23 belki korona sonrası dönemde neler oluyor ama bu yerel seçimlere özgü de neler var?
Yani yeni Osmanlıcının söyleminden ziyade kamusal alandaki görünürlüğünün ben azaldığını düşünüyorum. Yani şu anda ben bu projeye başlasam bu kadar kuvvetli fotoğraflar çekemezdim. Bu çok net bir durum. Öncelikle bunu bir tespit etmek gerekiyor. Bu mutlaka ki hani iktidarın söylem değişiklikleriyle ve bunun da netice itibariyle bir tüketim nesnesi olmasıyla alakalı. İnsanları sürekli aynı şeyle motive etmeniz pek mümkün değil. Bu işin bir boyutu. Yani bir arzu nesnesi olarak yeni Osmanlıcılığın en azından görsel anlamda azaldığını, söyleminin gücünü kaybettiğini iddia edebiliriz. Yerel seçimler özelinde baktığımızda ise ben buraya gelmeden önce Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısını dinlerken orada İstanbul'un işte peygamber emaneti olduğundan, efendime söyleyeyim işte fethedildiğinden ve işte Osmanlı geçmişine vurgulayan bir şarkı dinledim. Aynı zamanda da biz Ekrem İmamoğlu döneminde de mesela fetih gününü kutluyoruz. İşte Fatih Sultan Mehmet'in dronlarla veya görsel şovlarla geldiğini görüyoruz. Demek ki yeni Osmanlıcılık sadece iktidarın değil, iktidarın ötesinde de bir söylemi tetikleyen bir olgu. Bu anlamda da yayılan ve hatta bulaşan bir olgu. Dolayısıyla bunu sadece artık AKP iktidarıyla da özdeşleştirmek çok mümkün değil. O yüzden de bugün bu iktidar olur ya da olmaz ama bu olgu hala takip edilmesi gereken, formunun nasıl değiştirildiğinin de belgesinin yapılması gereken bir şey diye düşünüyorum. Belki başka bir fotoğrafçı da bunun peşinde koşar.
Şimdi bir de bunun hani Türkiye sınırlarının ötesinde de bir şey var. Bir defa yeni Türkiye'nin ilk yeni Türkiye söyleminin ilk çıkışı zaten Türkiye odak şey kaynaklı değil. Tanıl Bora bunu yazıyor. Bir yabancı gazeteci yeni Türkiye, New Turkey diye bir makaleyle başlatıyor. Yani bu da çok ilginç ve aslında bir yandan da dizilerin yurt dışına satılmasıyla bu yurt dışında da bir izleyicisi evet. olan, bilinen, algılanan, belki de talep edilen, artık onu tam bilemiyorum şu anda ama böyle bir hani sadece burada değil başka taraflarda da bir sürü ekosu olan bir şeyden bahsediyoruz aslında.
Evet, zaten kitaptaki fotoğraflardan bir tanesi de Mısır Çarşısı'nda Diriliş Ertuğrul veya o Muhteşem Yüzyıl temalı, ondan sonra turistik eşyalar satan bir dükkanı bir Arap turistin fotoğrafıydı. Yani bu hakikaten Türkiye'nin ötesinde de yayılan, o anlamda hani yayılmacılığın da tezahürlerinden bir tanesi.
Ama burada da bir düşme var mı acaba? Bunlar da o kadar çok soru uyandırıyor
o kadar,
ki aslında.
Bilmiyorum. O kadarını takip edemiyorum tabii. Yani hani örnek veriyorum, yani hani dizi sektörü şu anda dünyaya ihraç edilen en büyük ihracat kalemlerinden bir tanesi.
Bu konulardaki ilk dizin Muhteşem Yüzyıl mıydı?
Muhteşem Yüzyıl aslında şeyin iktidarın eleştirdiği ama bir yandan da onun albenisine kapıldığı bir alan. Yani herhalde şey oradan açıldı.
Kronolojik olarak ilk dizi benim hatırladığım.
Evet. Benim de.
Evet. Çünkü orada dediğin gibi saraydaki kadınların kıyafetleri üzerinden bir dedikodular yayıldı. Kıyafetler değişti ama
o popülerlik tam kendi antitezini de başka türlü
yani
izlerle yarattı.
Yani bu konuyu şeyden açtım. Yani bir yerde ben Türkiye için söylüyorum. Bir yerde akıl edilip mi başlandı, yoksa öyle bir dizinin aldığı tepki, olumlu tepki fark edilip oradan mı yürünmeye başladı? Ya da bunların hepsi aynı anda mı oldu? Yani çünkü dizinin insan hareketlerini etkileme konusundaki Türkiye'deki örnekleri çok şaşırtıcı yani. Küçüklüğümüzden beri. O da ilginç bir durum. Yani
aslında daha öncesi de var. Yani bir Osmanlıcı, bir nostaljik bir Osmanlı'ya özenme şeyi Özal devrinde başlıyor. 1980'lerde başlayan bir süreç. Hani oraya da bakmak lazım. Evet. Yani hani burası gerçekten çok derinliğine aslında incelenmesi gereken, kitaplar yazılmaya başlandı. Daha da yazılacaktır. Çünkü yani gerçekten son 50 senenin en önemli şeylerinden bir tanesi bu, bizim hayatımızı belirleyen, kuşatan kültürel sembollerin oluşması, evrimi, değişimi, gelişmesi, sönümlenmesi, demin de dediğiniz gibi. Yani bütün bunlar çok ilginç hakikaten. Muhteşem Yüzyıl o anlamda hani bence de çok önemli. Özellikle dünyada yani Muhteşem Yüzyıl'ı neredeyse bilmeyen yok. Evet. Hani Dallas falan gibi bir şey. Yani. Evet. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Ama bunun peşinden giden mesela Diriliş, Kuruluş gibi diziler bence oradan bir yol buldular kendilerine.
Bu Büyükada'da eskiden şey vardı, bir fotoğraf stüdyosu vardı. Turistlere Osmanlı kıyafetleriyle fotoğraf çektiriyordu. Yazın hafta sonu bayağı kuyruk oluyordu. Ben böyle dakikalarca izliyordum. Yani bir de şimdi bir kıyafeti falan giymek o kadar kolay değil yani. Hep bir girip çekip ailece çıkma, senin de öyle bir fotoğrafın evet. var. Yarım saat 45 dakika sürüyor yani. Murat'ın da o durumu anlatan bir fotoğrafı var. Orada ben yıllar önce düşünmeye başlamıştım. Yani bu muhteşem yüzyıl, Osmanlı kıyafetleri, insanların kendilerine bir yeni tarih yeni yaratma, kimlik. Yeni kimlik yaratma ihtiyacı olması. Çok da zaten tarih dediğiniz şey çok zamana göre göreceli yazılan ve sürekli değiştirilen, aynı olaya bakıp bakıp farklı, bırak eski tarihi 6 ay öncesine bile farklı yorumlayabiliyoruz. Bunların hepsini birleştirince ortaya herkesin sahipleneceği bir gerçeklik yaratma isteği çok şeyde duruyor. Önemli yerde duruyor.
Yani mesela Venedik'teki şeyler maskelere dönüşmüş evet. durumda bence. Evet, yani evet. turistik olarak bu evet. Osmanlı imgesi. Öyle şeyde Cihangir'de de öyle fotoğrafçılar varmış mesela. İşte sultanlar gibi giydirip turistleri öyle fotoğraf videolar çekimi falan. Yani bu da başlı başına yeni bir konu yani düşünülmesi evet. gereken. Evet. Burada çok kısa vaktimiz kaldı ama bir yani programımız yerle ilgili de olduğu için İstanbul öne çıkıyordu evet. sanırım. Değil mi? Yani bütün bu söylemde İstanbul'un özel bir yeri hep var. Yani fethedilen yer Bursa değildi. Esas İstanbul'du. Yani 94 Refah Partisi seçimleri kazandığından itibaren bu fetih İstanbul'la ilişkilendiriliyordu. Ankara'ya referansla.
Zaten Türkiye'de de şu anda yani yeni Türkiye hikayesinden bahsedeceksek eğer burada da merkezin iktidarın Ankara'dan İstanbul'a kaymasından zaten bahsetmeden olmaz. Çünkü olaylar İstanbul'da
olaylar geçiyor, İstanbul'da
geçiyor diyebiliriz. Yani bu da o işte hikayenin odak noktasının bir yerden bir yere değiştirilmesini ifade ediyor. Nasıl ki yeni Türkiye, yeni Cumhuriyet odağını İstanbul'dan Ankara'ya aldıysa tekrardan aynı şekilde hem ekonomik hem temsili gücünde tekrardan Ankara'dan İstanbul'a alınması söz konusu. Mesela hiç Konya'dan fotoğraf yok çünkü yani organik muhafazakarlık Konya'da yaşanıyor. Ama bunun bize daha çelişkili geldiği yer, yani icat edildiği yer İstanbul gibi düşünebiliriz.
Evet. İstanbul'da şey de garip, bu kadar büyüten, kutsallaştırılan bir yerin bu kadar korunmaması. Ayasofya'dan tutun surlara kadar yıllarca kaderine terk edilip ama onun üzerinden bir tarih kurgulanması. Bizim atalarımız burada şurada i̇şte yapıp o yüzden ellememek için yani.
İsmi ranta kurbanına bırakmak. Neo Osmanlı oluyor yoksa hani biz bunun gerçekten korumacı kollamacı tarihi olarak ön plana çıkartılmasını konuşsaydık büyük ihtimalle kitabın ismi de bu olmayacaktı. Umarım gene daha kapsamlı düşüncelere, çalışmalara vesile olur. Bu arada şey de söylemek isterim hani kitap maalesef kendi imkanlarımızla bastırabildiğimiz bir kitap oldu. Yayın evlerinde veya kitapçılarla yok ama doğrudan kendi Instagram sayfamızdan merak edenler ulaşabilirler.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Murat Bergi ve Altan Bal, programımıza katıldığınız ve Neo Osmanlı Yeni Türkiye fotoğraf kitabını bize uzun uzadıya anlattığınız için tekrar başka programlarda bu konular üzerine ve yeni çalışmanız üzerine konuşmak üzere bekleriz. Evet, bu haftalıkta bu kadar diyoruz. İyi haftalar.